Ayrım 6.
Bir yoldaşı beklemek. Sana ne iyi insan dediklerinde ürkerdin. Hep derinden ürkerdin. O an iyiliğini değil, içinde çok iyi tanıdığını sandığın halde seni her defasında şaşırtan kötülüğünü hissederdin. Lanetlenmiş hastalıklarını saklayan hastalar gibi hiç olmamış bir geçmişe özlem duyarken yakalardın kendini. Hiç olmamış bir geçmiş. Sen yani. Kötülüğünü her hissedişte, kendini hep geçmişine, dağılıp yok edilmesi an meselesi olan o savunmasız geçmişine sürgün gönderirdin. Çünkü sende her şey bir bütündü. Bugün içinden uyanıp seni kıskıvrak yakalayan kötülüğün aslında o çok eskiye, geçmişine bağlıydı kopmaz bir şekilde. Sen birine bir haksızlık, bir acımasızlık yaptığında bu kötülük sadece o ana değil, bütün bir geçmişine, çocukluğuna, hayata ilk hazırlanışa yayılırdı. İyiliğin de böyleydi. O kimselerin göremediği inceliklerin, düşünüşlerin, hatırlayışların, gidip vehimli dalgalarla boğuşan çocukluğuna bir son dakika annesi olurdu. Gelecek günlerin dehşetinden büyülendiği için bütün iddialardan soyunmuş bir melek anne olurdu. Rakip değildi içindeki sonsuz iyilik özlemi içindeki kötülüğe. Geceler boyu başucunda beklerdi ürküntüsünü gizleyerek. İnceliğin öksüz kalırdı, üşürdü. Anlaşılmaz olurdu içindeki son dakika annesi. Her şeyi ihmal eder, iç dünyan daha fazla yaralanmasın diye kötülüğünü dindirmeye çalışırdı. Kötülüğüne çok eski bir diyeti öderdin sen. Hayatla henüz bu denli kıyasıya yüzleşmemişken ve karşılaştığın herkese karşı günahsızlığın övünürken gizlenmiş bir suçu kanatırdın. Masumiyetinin hazzını sorgusuz ve bencilce yaşarken onu anlamak için kötülüğüne yer açardın aslında. Yıllar sonra, çok sonra sen içindeki kötülüğü dindirmeye uğraşırken etrafının kötülükle tamamen çevrildiğini anlayacaktın. İçindeki iyilikle, incelikle, sonsuz hatırlayışla asla yatışmayan, aksine seni bütün iyiliklerinden kopartmak, sadece kötülüklerinle baş başa bırakmak isteyen ve seni içindeki boşluğa çektikçe güçlenen bir kötülük. Çünkü bu kötülük dışarıda büyük bir dikkatle ve asla dalgınlığa düşmeden beklerdi seni. İşin acısı sen bu büyük ve ödünsüz kötülükle bile ortak bir dil kurabileceğini sanırdın. Oysa içindeki kötülüğü yatıştırıp uyuttuktan sonra ayak uçlarına basıp odadan dışarı çıkarken yakalardı o seni, korunmasızken, suçüstü. Çocukluğuna bağlanan o masumlukla lekelenmiş suç zinciri apansız aydınlanırdı. Bu yüzden seni yaralamak isteyen birinin varlığına kopmaz bağlarla bağlanan bu zinciri hırs ve nefretle çekmesi yeterdi aslında. Seni yaralamak isteyen, bütün geçmişini ve özlediğin her şeyi bir anda elinden söküp alma imkanına sahipti böylelikle. Dışarıda beklerdi seni o büyük, o asıl kötülük, kendine o güç bela duyduğun saygıyı tamamen yitirmen için. İçinde bulaşıcı, zehirli ve sana ait olmayan bir bunalım yaratmak için beklerdi. İçindeki iyilikle kötülük aynı değerde olsun, umudun umutsuzluğunla aynı duyguyu hissettirsin sana diye beklerdi. Bunu bilirdin. Anlardın bu oyuna düşmeni beklediklerini ve onlara inat oynardın kendine ve onlara bu oyunu. Umutsuzluğa düştüğünde sevinmiş gibi yapardın. Dışındaki kötülük içindeki iyiliği teslim aldığında kendini doğrulanmış gibi gösterirdin. Hayal ettiğin, büyük bir özlemle beklediğin şeyler avuçlarından yere, o anlamsız boşluğa paramparça kırılıp döküldüğünde garip, hastalıklı, umutsuz bir neşeyle sevinmiş gibi gösterirdin kendini. Seni kendini örselerken görenler bundan büyük bir keyif aldığını sanırlardı. Hayatına giren herkesi öykü malzemesi yapıyor gibi görünürdün. Sanki o insanların senin için hiçbir önemi yokmuş, aynı değerdeymiş gibi hemen hepsini bu sahipsiz öykünün içi boş, saçma ama ilginç, hiçbir drama olmayan ama heyecan verici kahramanlarıymış gibi anlatıp dururdun. Seni göründüğün gibi yargılamaya hazır olanlara sanki hiçbir sırrın yokmuş gibi yapardın. Onlara zamanı aldatıyormuş, sanki hiçbir insan, hiçbir olay sende derin ve kalıcı bir iz bırakmıyor, her şey içinde gelgeç bir serüven duygusu uyandırıyormuş gibi anlatırdın yaşadığın her şeyi. Seni hemen yargılamaya hazır olanlar, Yani o günlük bilincin tutsağı olanlar seni hemen yadırgasın ve senden uzaklaşsın istermiş gibi yapardın. İşlerini kolaylaştırırdın onların. Çünkü dışındaki o amansız, o büyük kötülüğü birlikte aşıp geçebilmek için senin bütün bunları neden yaptığını bilen, anlaşılmayacağını umarak yıllardır içinde gizlediğin o kutsal karmaşayı koşulsuz kabullenen gerçek dostunu, yoldaşını beklerdin yaralı ve kırılgan bir umutla. Sana ne iyi bir insan dediklerinde ürkerdin. Hep derinden ürkerdin. Bileklerinde jilet izleri, dizlerinde çimen kokusu. Sevince yaralanırdı o. Ama yarası henüz iyileşmeden yine sevmeye koşardı, yaralanmaya. Çünkü bir yaban gibi severdi o. Sanki bu dünya onun kabilesi, kendisi kabilenin kraliçesi, sevdiği insansa sanki henüz bir kazadan kurtulup kabilesine sığınmış, sevgiye ve şefkate muhtaç, korunması gereken ve hep giz dolu bir varlıktı. Bu yüzden duygularını alışveriş dünyasının kurallarını indirgeyen şehirlilerin oyunlarını hiç öğrenmemişti o. İyileştiren bir ısrarla ve şefkatle bakardı sevdiğine, hayranlıkla. Bir yaban gibi sürekli dokunurdu ona. Bir hastanın ateşini ölçer gibi. Hep kulak kesilirdi sevdiğinin içinden geçen nehirlerin, trenlerin, rengarenk gemilerin sesini duyabilmek için. Her sevgilisiyle önce kan kardeş olmak isterdi. Kanını ve ateşli sırlarını paylaşmayı severdi. Severken ve paylaşırken yorulmayı da. Yanakları yorgunluktan hep yanardı. Dizlerinde çocukluğundan kalma çimen izleri, çimen kokuları hala dururdu. Parmak uçlarında bıçak çizikleri olurdu hep. Bileklerinde, atar damarlarının üzerinde ise derin. Ama nedense kimseyi ürkütmeyen masum ve hüzünlü bıçak izleri vardı. Evet, yaşamayı ve sevmeyi çok sevdiği için intiharı çok denemişti. Yaşamaya aşığım derdi. Ama terk edilince hep bana gelirdi. Şaşkın, öfkeli, isyan dolu. Ve sorardı 5 yaşındaki bir kız çocuğunun ısrarlı merakıyla. Söyler misin? İnsanlar neden sevmekten bu kadar korkuyor? Sevmekten ve bağlanmaktan. Neden biri onları çok sevince telaşla kalplerini kapatıyorlar? Böyle söyledikten sonra nasıl da acıyla sarılırdı bana. Göğsümde saatlerce ağlardı. Zorlukla çıkardı ağzından sözcükler. Çok bir şeyler değil, birazcık ilgi, birazcık sevgi bekledim ondan. Emin değilmiş bana olan sevgisinden. Ona çok bağlanmamam gerekirmiş, yoksa sonra çok üzülürmüşüm. Böyle çok sık değil, birbirimize ihtiyaç duyduğumuz zamanlar birlikte olmalıymışız. Ben çok duygusalmışım, benim sevgim onu çok boğuyormuş. Sonra öfkeden ve hayal kırıklığından yorgun düşünce onu yatağıma yatırır, üzerini yavaşça örter, uyumasını beklerdim. Uyurken seyredince sevgim çoğalırdı ona. Gözleri yarı aralık olurdu, ağzı gibi. Kirpikleri fakir çocukların rüzgarda can çekişen uçurtmaları gibi titrerdi. Yüzündeki çizgiler öylesine genişlerdi ki sanki biraz daha incelikle baksam bu çizgilere sığınmış melekleri görebilirdim. Ağzındaki saçları ve tenindeki koku kendi kokuma öylesine benzerdi ki bu benzerlik bana hem garip bir acı hem de öfke dolu bir coşku verirdi. Evet, ikimiz de pek iyi beslenememiştik. Vücutlarımız gelişmemişti. Yiyip içtiklerimiz birbirine çok benziyordu. Biz ikimiz başka bir yerinden gelmiştik bu vahşi, bu adaletsiz, bu herkesin birbirini kıyaslayıp durduğu hayatın. Anlamlar, duygular, yüzlerdeki öyküler, kanımızı coşturan anılarla beslenmiştik biz. Bütün bunları bildiğim, içime geçirdiğim halde nedense birden kan beynime sıçrar, sevdiği insan tarafından bu çelimsiz bedeni ve bu yorgun yüzü nedeniyle terk edildiğini düşünürdüm. Ve onu uyandırmadan yataktan kalkıp telefon açardım. Onu yaralayan alçağı ve ağzıma geleni söylerdim. Sen ve senin gibiler. Çıkarın maskelerinizi. Hepiniz sınıf atlamak istiyorsunuz. Hepinizin gönül gözü kapalı. Hiçbir şeyin ardındakini göremeyecek kadar bencil ve yüzeyselsiniz siz. Hepinizin aklı fikriyi beslenmiş, protein almış, bakımlı, pahalı kokular sürünen, boylu poslu burjuva kızlarında. Bırakın artık bizim kızları. Onları daha fazla yaralamayın. Oynamayın onlarla. Onlar sizin o hayran olduğunuz kızlar gibi değil. sevgiyle çarpan kalpleri var onların. Sizi bir adam sanıp bağlanıyorlar. Kalplerine inerek seviyorlar. Sonra sizden tekmeyi yiyince hasta düşüyor. Sakat kalıyorlar aylarca. Önce hiç sesini çıkarmazdı karşımdaki. Öylesine öfkeli olurdum ki öfkem korkutup sindirirdi onu. Hem sevgisiz insanlar suçlu hissederler kendilerini hep. Suçlu ve korkak. Onlar da bilirlerdi aslında sevgisizliğin büyük suç olduğunu. Bir ara siz kimsiniz, ne karışıyorsunuz, onun nesi oluyorsunuz gibisinden bir şeyler sorarlar. Ben onun benzeriyim ama sen bunu hiç anlayamazsın deyip telefonu yüzlerine kapatırdım. Sonra böylesi olaylar çok oldu. O ne zaman delice bir sevgiyle sevip ardından yaralanıp ya da terk edilip bana gelse, ona bu acıyı, bu hayal kırıklığını tattıranlara telefonu açıp ağzıma geleni söyledim hep. Ağır hakaret ettim. Tuhaftı. Bana bir gün bile bu yüzden kızmadı. Tahmin etmek zor değildi. Bu telefonlarım yüzünden başı oldukça ağrıyor, iyi kötü sürdüreceği bir ilişkisi ise ağır darbe alıyordu. Hayır, pek pişmanlık duymuyorum bu yaptıklarımdan. Çünkü biliyordum ki o adamların hiçbiri onun sevgisine layık değildi. Biraz önce yine geldi. Yine terk edilmişti. Sarıldı. Göğsümde ağladı saatlerce. Ağzından sözcükler güçlükle çıkıyordu yine. Neden insanlar sevmekten, bağlanmaktan bu kadar çok korkuyorlar? Neden biri onları çok sevince kalplerini telaşla hemen kapatıyorlar? Benim istediğim biraz ilgi, biraz sevgi, çok şey mi istiyorum? Sonra yatağıma yatırdım onu, usulca örttüm üzerini. Yeniden kokladım ağzını, saçlarını, tenini. Benzerliğimizi bir kez daha içime sindirmek istedim. Sonra o yine öfkesinden ve isyanından yorgun düştü. Ben yine yüzünü, yarı açık gözlerini ve ağzını seyrettim. Fakir çocukların uçurtmaları gibi titreyen kirpiklerini, meleklerin gelip sığındığı yüz çizgilerini. Sonra yine uykusunda sayıklamaya başladı. Sanki kirli, ölümcül, amansız bir sele kapılmış gibi birden boynuma sarılıp ''Ne olur tut beni, sürükleniyorum. Bu sel beni alıp götürmesin.'' Ne olur sıkı sarıl bana diye bağırmaya başladı yine. O kirli, ölümcül, o amansız sele kapılmasın diye sımsıkı sarıldım ona. Hep olduğu gibi. Biliyordum, sabah uyanınca bu gece yaşadığı her şeyi unutacak. Onu üzen, yaralayan sevgilisine koşacak. Dün gece sevgilisine açtığım telefonu bile öğrendiğinde hiç bunun sözünü etmeyecek. O yaban, o sımsıcak kalbiyle yine sevmeye, bağlanmaya devam edecek. Sevdiği insanla önce kan kardeşi olmak isteyecek. Bir yerlerden hemen bir çakı bulup o uysal, cömert kanını akıtacak. Dokunacak sonra ona. Bir yaban gibi, dünyadaki tek kabilenin tek kraliçesi gibi. Kabilesinde sevgilisini bir deniz kazasından henüz kurtulmuş biri gibi karşılayacak yine. İçinde sakladığı sırlarını, kendi ateşli sırlarıyla değiştirmek isteyecek. Bunu ona büyük bir saygıyla teklif edecek. Bir kraliçe olduğu için şehirlerin, duyguları alışveriş ilişkisini indirgeyen kurallarını hiç öğrenmeyecek. Yine o çocuk uykusuna dalıyor. Onu sürüklemek isteyen sel geçip gidiyor yanından. Boynumu saran kolları gevşiyor. Yüzündeki çizgilere yine melekler sığınıyor. Dizleri yine hep çimen kokuyor. Parmak uçlarındaki bıçak izlerine dokunuyorum şefkatle. Bileklerinde atar damarlarındaki derin, ama kimseyi ürkütmeyen masum ve hüzünlü jilet izlerini görünce yine içim acıyla ve iyilikle ürperiyor. İyi ki biz böyleyiz diyorum içimden. Evet, onu çok iyi tanıyor ve anlıyorum. Peki neden mi sevgili olmuyorum onunla? Yapmayın ne olur. Ondan başka kimim var benim? Sana susuz balıklar getiriyorum. Sana susuz kalmış balıklar getiriyorum avuçlarımda. Fabrikaların simsiyah, kimyasal suları karışıyor yanı başında oturduğumuz sulara. Sana ölü kuşlar getiriyorum, kanatlarında paslanmış kurşunlar. Dizlerimin üzerine çöküp kendimi sana adamak istiyorum. Oysa sadece can çekişen ölü harfler bırakıyorum sana. Masumsun ve meleksin. Ama bu çağdasın sen de benimle. Mesela benimle bu can çekişen doğanın ortasında ve tepenin yamacındaki terk edilmiş, metruk evde yaşamayı düşünürken bile gözündeki güneş gözlüğünün sana verdiği rahatlığı, camının kalitesini, sana yakışıp yakışmadığını geçiriyorsun aklından. Bizi boğan toplumsal kurallar ve ilişkilerden uzaklaşmamızı konuşurken, bacaklarına sımsıkı sarılan kotunu hatırlıyorsun bir taraftan. Yeni aldığın mavi ceketine olan sevgin bazen önüne çıkıyor her şeyin. Sen de biliyorsun. Böyle giderse artık güzelliğimiz doğadan gelmeyecek. Son ağaçlar kavrulurken. Kenarından kimyasal atıkların karıştığı, kirli suların aktığı masamıza yıllardır görmediğimiz, kara gözlüklü çok eski bir arkadaşımız geliyor. Şimdi o kağıt mendillerle koruyor duygularını. Başı döndüğünde cebindeki anahtarlığı sıkıyor. İkinizi de siyah gözlüklerinizin arkasındaki yok olan doğadan görüyorum. Bardak altları, telefon kartları, gazeteler, parmaklarımızı, ellerimizi kesiyor hemen. Kanlarımız durmuyor sonra da. Her tarafımızdan çıkan plastik yara bantları yetmiyor kanımızı durdurmaya. Masamıza gelen bu arkadaş günlerdir çok yorulup uykusuz kalsa da çok para kazandığını söylüyor bize. Görevinin hayatı ters yüz etmek olduğunu söylüyor. Adeta sayıklayarak konuşuyor bizimle. Çok güveniyorlarmış ona çalıştığı televizyon kanalında. Biz demokrasi, çağdaşlık ve özgürlük için sıvadık kolları. Rolümüzün adı, demokrasi için kollarını sıvayan genç, çağdaş, bilgili çocuklar diyor. Görevimiz her şeyi uzlaşmaya, modern, çağdaş ve mutlu görüntülere bağlamak. Yoksulluk, göç, aile felaketlerinin ardından hemen görkemli bir düğün, bir iş yerinin açılışı, bir magazin haberi verdiğimizde zenginlik umudu daha da pekişiyor. Ekmek kuyruğunda bekleyenleri, sigorta hastanelerinde çile çeken hastaları, gece kondu yıkımlarını ısrarla gösteriyoruz ki ardından gelecek zenginlik haberiyle yoksulluk tiksintisi çoğalsın. Zenginliğe rağbet, serbest ticaretin ve piyasanın geleceğini umut artsın. Kendisini bir düşünceye adayanları, mala mülke önem vermeyip durmaksızın kendisini geliştirenleri, modaları, yenilikleri takip etmeyenleri biraz kaçık, biraz kompleksli ama en çok geri kafalı ve toplum dışı insanlar olarak gösteririz. Öyle ki bunu nasıl başardığımızı kimseler anlayamaz. Sistemi eleştirir gibi gözüksek de alttan alta, vakit geçirmeden siz de zenginliklerden yararlanın. Aktif olun ve hızlı düşünün, anı değerlendirin mesajı veririz. Böylece etrafı bir taraftan sistemi kıyasıya eleştirirken, bir taraftan da bir an önce ve sistemden en çok nasıl faydalanabilirim diye dolaşan insanlar kaplar. Özgürlük sözü dilimizden hiç düşmez. Ama özgürlüğü en çok iyi dans etme, sık sık turistik geziye çıkma, göz alıcı ve sözde aykırı giyinmek amacıyla kullanırız. İlginç ve sözde aykırı görünmeye çalışan küstah, burası belki size şaşırtıcı gelecek, kurnaz, bencil ve bireysel çıkarlarına düşkün insanlara yakıştırırız özgürlük kavramını. Bir insan dünyadaki en yeni teknolojileri takip ediyor ve aynı zamanda tuhaf, aykırı giyiniyor. İş yerinde amirleri takmıyor. Ama öbür tarafta iş yerinde en kısa zamanda en iyi yere gelmeyi başarıyorsa özgürlük duygusu en gelişmiş kişi olarak tanıtırız onu. Bütün bunlara küçük çılgınlıklar, romantizme bulanmış duygusal şovlar, sırf dikkat çeksin diye abartılan ruhsal sıkıntılar da eklenince bu özgürlük anlayışı daha da renklenir, çekici hale gelir. Kahramanımız hem asidir, hem küstahtır, hem de iş yerinde en iyi yere gelmek istiyordur. Çıkarlarına sıkı sıkıya bağlıyken duygularını da yaşamakta, hatta ruhsal acılar bile çekmektedir. Kolay anlaşılmayan, biri de olsa sonuçta bizden biridir. Sistemin ekonomik boyutunu pek tartıştırmayız kimseye. Orası adeta yasak bölgedir. Ama zenginliğin kaynağını, ekonomik sömürüyü tartışmadığımız kadar tartışırız zenginlerin özel hayatlarını ve kışkırtıcı cinselliği. Cinsel özgürlüğü, her çeşit dans özgürlüğü ve kılık kıyafet özgürlüğünü konuşmak daha çok işimize gelir. Görünüşte çoğulcuyuzdur. Toplumun her kesimine yer veriyor görünürüz. Ama öyle kurgularız ki görüntüleri, özellikle yoksulları, dar gelirlileri, işçileri ve yaşlıları yabancı, duygusuz, kaba, haksız, varlıklı ve güzel görünümlü olanları ise iyi kalpli, ince, haklı ve duyarlı insanlar diye gösteririz. Nitekim bu kurgularımız sayesinde en çok yoksullar, itilmişler ve haksızlığa uğrayan azınlıklar birbirinden nefret eder. Demokrasi de özgürlük kadar sık kullandığımız bir kavramdır bizim. Demokrasiyi öyle görüntüler ve kurgularla veririz ki, demokrasi deyince insanın aklına komşularından daha başarılı, zirveye gözünü dikmiş, maddi açıdan kendisini güvenceye almış, iyi eğitim gördüğü için etkileyici konuşan ve sağlığına dikkat eden bir insan gelsin isteriz. Demokrasi ve özgürlük sözlerinin arasına sürekli çağdaş dünyanın sunduğu teknolojik yeniliklerin, fırsatların ve bunun sonunda kazanılacak olan bireysel zenginlik görüntülerini koyduğumuzda insan dışında hangi yıkım yaşanırsa yaşansın yine de öncelikle çıkarlarını düşünmekten alıkoyamaz kendisini. Çünkü öyle karmaşık, öyle içinden çıkılmaz kurgularız ki hayatı. İnsanlar hiçbir hak iddia edemez hale gelir sistemden. Korkup sinilmesi için yaparız bu kurguları. Sonra da eğlence, dedikodu, magazin, futbol ve müzik programlarıyla kuşatırız duygularını. Bütün bunlar sen küçük çıkarlarınla ilgilen ve gününü gün et, gerisini bize bırak demek anlamına gelir. Bir televizyon kanalında hayatı ters yüz eden arkadaşımız konuşmaktan yorulunca üzeri zift kaplı çimenlere uzanıyor ve bana izin verin, şu güzelim suyun akışını seyredeyim biraz diyor. Siyah gözlüklerini hiç çıkartmadığı için suyun içindeki simsiyah kimyasal atıkları görmüyor. İkimiz de tetikte bekliyoruz. Çünkü bu eski arkadaşımız sabahtan beri durmaksızın içki içtiği için birdenbire soyunup ben doğayı çok özledim, doğayı, nefret ediyorum yaptığım işten, aldığım paradan diyerek kimyasal atıkların karıştığı suya atlamak istiyor. Ve biz onu son anda engelliyoruz. Çok ısrar edince de siyah gözlüklerini zorla çıkartıp suyun gerçek rengini görmesini sağlıyoruz. Biraz sonra içkiden sızıp kalınca da evine götürüp onu yatağına yatırıyoruz. Karısı bize ondan dert yanıyor. Uykusunda kabus görüp sayıkladığını ve sık sık sabaha karşı uyanıp balkona doğru koşarak kendisini aşağı atmak istediğini anlatıyor. Sabah olunca da gece yaşadıklarının hiçbirini hatırlamadığını söylüyor. Sana susuz balıklar getiriyorum. Ne olur dirilt onları. Sana paslanmış kurşunlarla vurulmuş ölü kuşlar getiriyorum. Ne olur can ver onlara. Avuçlarına ölü harfler bırakıyorum. Ne olur onlara soluk kat. Ne olur kurtul düşüncelerinin, duygularının önüne geçen bütün yapay şeylerden. Bu çağın meleği ve masum olmak sana yetmez. Sevgimize yetmez. Her şey bize bağlı. Artık sen de biliyorsun. Kazanırsak güzelliğimiz yaşayan doğadan gelecek. Kazanırsak bizi bu hale sokanlar bize muhtaç hale gelecek. Kazanamazsak susuz balıklar, ölü kuşlar, soluk harfler kalacak bize.